Ayrım 20. Senle ben çok iyi arkadaş olacağız. Bilirsin, arkadaşlar her şeyi konuşabilir. Doktor genç ve bıyıksızdı. Kalın camlı gözlükleri, maviş gözleri vardı. Çocuk onun ilk hastasıydı. Eşyalarla yüklü kamyon mahalleden ayrılırken şoförün yanında oturan babaanne dönüp 22 senedir oturduğu tuzlanmış çağlayışla eve baktığı yaşlı gözlerle. Bu sabah son bir kez şansını denemek için üst katın kapısını çalmıştı. Kıymet Hanım, gözünü seveyim çıkarma beni evimden. Bunca senedir kiracınım, ne kusurumu gördün? Bunca zaman komşuluk yapmadık mı? Yüz yüze baktık. Bir kötü günümüz oldu mu sen söyle. İnan ki gidecek. Haber saldım anasına babasına. Gelip alacaklar. Biliyorsun ortalık çok karışık. Bir müddet sende kalsın dedi oğlum. Ses etmedim ben de. Sonra gelir alırız dedi. Torunumdur dedim. Kabul ettim. Hiç görmemiştim bu yaşına kadar. Ne bileyim bu çocuğun böyle iblis olduğunu. Anasına çekmiş zar. Bilsem ister miydim yanımda? Aman Kıymet Hanım. Bu yaştan sonra çıkarma beni evimde. Kur'an'a el basayım. Yakında gidecek. Kıymet Hanım teyze, Nuh demiş peygamber dememişti. Eşyalarla yüklü kamyon şehrin öteki yakasında 5 katlı bir apartmanın önünde durdu. Burada babaannenin kızı oturuyordu. Kocası ve 3 çocuğuyla birlikte. Babaanne bu yaştan sonra damadın evinde sığıntı gibi yaşamasına sebep olanlara ve dua ede ede çıktı merdivenleri. Çocuk bir adım arkasından geliyordu. Bu evin bahçesi yoktu. İçi boş saksılarla dolu bir balkonu vardı sadece. Çocuk bir ara balkona çıkıp her bir saksıyı birkaç vişne çekirdeği bıraktı. Saksılarda toprak olmadığını biliyordu. Önemi yoktu. Nasıl olsa yakında gidecekti buralardan.
Eğer kötü bir şey olduysa bunu bana anlatabilirsin.
Sessizlik uzadıkça endişesi artan genç doktor 2-3 dakikada bir kalın camlı gözlüklerini çıkartıp yumuşacık bir kadife parçasıyla temizliyordu. Gözlüklerini çıkardığında burnunun dibini dahi göremeyen maviş gözleri utangaç bir ışıltıya bürünüyordu. Çocuk onun bu hallerini seviyordu. Onu seyretmeyi seviyordu. Peki peki tamam dedi doktor. Kollarını iki yana açıp pes ettiğini göstererek. Bari şunu anlat. Babaannenin evinden taşınmadan evvel çatıya çıkmışsın. Herkesi çok meraklandırmışsın. Bana çatıya niye çıktığını anlatmak ister misin? Çocuk tuzlanmış çağla yeşili eve geldiğinde yaz mevsimi yeni başlıyordu. Babaanne çocuğun bavulunu açıp içindekileri tek tek divanın üzerine dizmişti. Şortlar, çoraplar, donlar, şapkalar çıkmıştı bavuldan. Bir de rengarenk misketler. Giyecek başka şeyin yok mu senin? O gün akşamı çocuk babaannenin kendisi için satın aldığı uzun kollu kahverengi elbiseyi giymişti. Şimdi biraz kıza benzedin. Babaanne bavulu kapatıp dolabın üzerine yerleştirmişti. Bavulun içindeki kıyafetler ne dışarıda giyilmeliydi ne de içeride. Çocuk şortlarını dışarıda giymemesi gerektiğini anlamıştı anlamasına da evin içindeyken kimden sakındığını akıl erdirememişti. Onu kim görecekti ki evde, 4 duvar arasında? Babaanne bu soruya o gün cevap vermemişti. Ne görüyorsun resimde? Resimde üzerinde kestane pişen bir soba, kabarık bir yer yastığı, kırmızı bir yün yumağı vardı. Doğru dürüst bakmadım bile dedi genç doktor resmi tekrar çocuğun eline tutuştururken. Lütfen daha dikkatli bak. Resimde üzerinde kestane pişen sobanın yanında kabarık yer yastığının üzerinde kırmızı yün yumağı ile oynayan bir kedi vardı. Benim de bir kedim var biliyor musun? Belki bir gün buraya getiririm. Seversin. He? Kedileri sever misin? Tığ gibiydi babaanne. Öyle yavaş çiğnerdi ki lokmaları dişsiz ağzında tel tel çözülerek tadını çoktan yitiren yemeğini nihayet yuttuğunda ne yediğini unutmuş olurdu. Zaten bir önemi de yoktu. Yemek seçmek nankörlüktü. Öyle derdi. Öyle derdi ve zaman zaman bile bile kötü pişirirdi yemekleri. Bazen hiç tuz serpmez, bazen de acıyı basar ya da gıdım yağ koymazdı. Çocuk her şeyi yemeye alışmalıydı. Tabii yememeye de. Sık sık oruç tutardı babaanne. Geçmiş ve gelecek Ramazanların borçları hiç azalmazdı. Böyle günlerde açıkça söylemese de çocuğun da onunla birlikte oruç tutmasını beklerdi. Çocuk itiraz etmezdi. Babaannenin yanında ağzına hiçbir şey sürmez ama dışarı çıkar çıkmaz soluğu arka bahçedeki vişne ağacının yanında alırdı. Ne var ki bir gün hiç beklemediği bir anda bu hınzırca oyundan vazgeçmek zorunda kaldı. Çünkü o gün babaanne çocuğun vişne lekeleriyle dolu parmak uçlarını sımsıkı tutup dosdoğru gözlerinin içine baktı. Nihayet konuştuğunda nar kabuğu kadar sert, nar kabuğu gibi alacalı dudakları alaycı bir tebessümle içe doğru kıvrılmıştı. ''Hadi diyelim ki beni kandırdın.'' Gizlice vişne yediğini Allah görmez mi sandın?
İstemiyorsan konuşma. Ama eğer susmaya devam edersen arkadaşım değilsin demektir. Eğer arkadaşım değilsen artık beni bir daha göremezsin. Kalın camlı gözlüklerini çıkartıp temizlemeye koyuldu. Tehdit işe yaramıştı. O ana kadar ağzını bıçak açmayan çocuk telaşla konuşmaya başladı. Bildiği bütün masalları anlattı doktora. Ardından başka masallar uydurdu. Kısılan sesini, kuruyan ağzını aldırmadan ve dilinin kanamasından korkmadan konuştu, konuştu, konuştu. O konuştukça genç doktorun maviş gözleri bulanıyor, çehresi kararıyordu. Çocuk babaannenin verdiği paketi açtı. Yeni bir elbise bekliyordu ama bu sefer paketten bir tülbent çıktı. Kenarlarına ufacık deniz kabukları işlenmiş, vişne rengi bir tülbent. O gün namaz kılmasını öğrendi. Seccadenin üzerinde babaannenin yaptıklarını taklit ederken deniz kabuklarının seslerini dinledi. Hep bir ağızdan konuşuyordu deniz kabukları. Ne dedikleri anlaşılmıyordu. Babaanne seccadesini katlayıp kenara kaldırdığında çocuk da peşinden seyirtti. Ne zaman seyrediyor peki? Senin benim zamanım mı bu? Tanrı zamansızdı. Zamanı şekerleme yaptığı saatlerde dahi uyumuyor, insanları seyretmeye devam ediyordu. Çocuk seccadesini katlayıp babaannenin seccadesinin üzerine koydu. Niye seyrediyor peki? Ananda babanda kabahat, dedi babaanne bıkkın bir sesle. Bir şey öğretmemişler sana, kendilerine benzetmek isterler zar. Çocuk söylenenleri duymamış gibiydi, sanki aklı başka yerdeydi. Tam babaanne odadan çıkmak üzereyken arkasından bağırdı. Peki ya gece, karanlık olunca, karanlıkta da görebilir mi? Babaanne dönüp sanki ilk defa görüyormuşçasına tepeden tırnağa dikkatle süzmüştü çocuğu. İşte o zaman söylemişti o sözü. Dilini tutmalı insan. Çok konuşanın dili kanar. Babaanne odadan çıktığında alamadığı cevabın harfleriyle binlerce kelime üşüşmüştü çocuğun zihnine. Anlaşılan gündüzleri ister evin içinde olsun ister dışında hareketlerine dikkat etmeli ve devamlı seyredildiğini aklından çıkarmamalıydı. Ama galiba gece başkaydı. Tanrı galiba geceleri yeryüzünü seyretmiyordu. Gece bu yüzden bu kadar karanlıktı. Kömür karasıydı gece. Kömürlük karası. O günden sonra geceleri geç yatmaya başladı. Bugünlerde çok yemek yiyormuşsun öyle mi? Çocuk candan bir tebessümle başını salladı. Arkadaşını kaybetmek istemediği için arkasına yaslanıp konuşmaya başladı. Hiç acele etmeden, hiç ara vermeden tane tane anlattı pencereleri akide şekerinden, kapısı badem ezmesinden, bacası bezeden, çimleri çilekli pudingden, çitleri çifte kavrulmuştan, odaları koz helvadan, çatısı çikolatadan kulübeyi kemirirken dünyanın en kötü kalpli cadısına esir düşen Hansel ile Gretel'in masalını. O anlatırken genç doktor başını ellerinin arasına almış önüne bakıyordu. Önünde sehpanın üzerinde çocuğun yarısını yiyip bıraktığı simit duruyordu. Kıpırdama dedi yabancı adam. Sakın kıpırdama olur mu? Bunu söylemesine gerek yoktu ki. Çocuk zaten kıpırdamıyordu. Hem de öyle aniden duruvermiş dona kalmış gibi değil. Zaten ömründe bir kez olsun hareket etmemişçesine kıpırdamıyor, kıpırdayamıyordu. Ters dönmüş su bardağının içinde sırtında bir arı ölüsüyle koşuşturan çalışkan karıncaya benziyordu kıpırtısızlığı. Hep aynı başlangıç noktasında, hep aynı çocuksu hayretle bakıyordu dünyanın yuvarlaklığına. Su bardağının da bir dışı vardı elbet ama çocuk orada değildi, kömürlükteydi. Aferin dedi yabancı adam. Şimdi bir oyun oynayacağız seninle, sayı sayma oyunu. Yandaki evin arka bahçesinde bir kömürlük vardı. Çinko damlı, iki kapılı. Kapılardan biri devamlı kapalıydı. Öteki ise her zaman açık. Kapalı kapının üzerinde kocaman bir kilit asılıydı. Kışlık odun kömür orada saklanırdı. Açık kapının kilide ihtiyacı yoktu. Hırsızlar boşluğu çalmazdı. Ufacık bir pencere vardı içeride. Camı kırıktı. Oradan giren güneş ışınları daha iki adımda takatten düştüğünden içerisi hep karanlıktı. Cam kırıkları, odun parçaları, kim bilir ne çok aranmış misketler, sararmış gazeteler, topuğu kırılmış, teki kaybolmuş kadın ayakkabısı, lime lime olmuş demlik süzgeci, içinde kesik bir tırnak sıkışmış paslı tırnak makası, jilet kırıkları, karınca duası, parçalanmış bir üzerlikten saçılmış nohutlar, o karanlıkta birbirlerine sokulup fısır fısır konuşurlardı. Bir de çocuklar uğrardı buraya, saklambaç oynayan çocuklar. İşin aslı, kömürlük bütün ebelerin kafasını karıştırdı. Tahmini en kolay saklanma yeri olduğundan kimse buraya saklanmaz, kimse buraya saklanmadığı için eve kömürlüğe bakmaya lüzum duymaz ve ebenin kolay kolay bakmadığı her yer gibi kömürlük de gözde bir saklanma yeri olarak kalırdı. Saymasını biliyorsun değil mi? Oysa çocuk kömürlüğe zaten rakamlardan kaçarak gelmişti. Ebe yüzünü duvara döner dönmez öteki çocuklarla birlikte ok gibi fırlamıştı. Kısa bir tereddütten sonra bahçe duvarını aşıp kırmızı cakanın ardına saklanmaya karar vermişti. O esnada ebe Angel'lak sesiyle "Bir!" diye bağırmıştı. Kırmızı caka Kıymet Hanım teyzenin büyük oğlu Abdullah'ın yeni arabasıydı. Abdullah burnu bile kanamadan atlattığı kazalarda gıcır gıcır arabaları hurdaya çevirdikten sonra gözyaşları içinde kendini yerden yere atarak bundan böyle içkinin damlasını dahi ağzına koymayacağına dair mahalleli huzurunda Kur'an'a el basar, birkaç gün yeminine sadık kalmayı başarıp önüne gelene artık yepyeni bir adam olduğunu anlatır. Derken hep söylediği üzere kalbi temiz, çevresi habis olduğundan kötü arkadaşlarının kötü emellerine kurban gider, çok geçmeden verdiği bütün sözleri, döktüğü bütün gözyaşlarını unutmuş vaziyette gıcır gıcır bir arabayla arz endam eder, mahallenin delikanlılarını yeni arabasıyla dolaştırırken okuyup adam olmaları, büyüklerinin sözünden çıkmamaları için hepsine bol bol nasihat verir, aynı günün akşamına nasihatlerine meyhanede devam eder, gece biterken en iyi ihtimalle bir ağaca tosladığı yeni arabasının parçaları başında salyasımlık ağlayıp tövbe üstüne tövbe ediyor olurdu. Kıymet Hanım teyzenin oğullarına zırnık koklatmadığı gayet iyi bilindiğinden Abdullah'ın bunca parayı nereden bulduğu hususunda rivayet muhtelifti. Arabaları çaldığına inananlar çoğunluktaydı. Çalıp da boyattığına. Hep aynı rengi. Cart kırmızıya. Kırmızı caka bir Mercedes'ti. Boya yetmemiş olmalıydı ki ön kapağında dalga dalga açıklıklar vardı. Abdullah bu arabayı getirip tuzlanmış Çağla Yeşil'i evin önüne park ettikten hemen sonra nedense ortadan kaybolduğu için yaklaşık 2 ay var ki kırmızı caka başka hiçbir cart kırmızı arabaya nasip olmayan bir huzurla tatlı tatlı uyukluyordu mahallenin ortasında. Ebe, iki diye bağırmıştı. Tam o esnada kömürlüğün önünden geçiyordu çocuk. Birden kırmızı caka çok uzak görünmüştü gözüne. Fikrini değiştirmişti. Hızla kömürlüğe dalıp kapıyı arkasından kapatmıştı. İçeride bir başkası daha vardı. Oyun dışı biri. İçeride bir adam vardı. Yabancıydı. Camı kırık pencerenin altında güneş ışınlarının takatten kesildiği yerde öylece duruyordu. Yüzünün yarısı aydınlıkta, yarısı karanlıktaydı. Sırtını duvara dayamış, başını ellerinin arasına almıştı. Oldukça endişeli görünüyordu. Belki de ağlıyordu. Üstü başı düzgündü. Ayakkabıları kömürlüğün kirine tozuna bulaşmış olmalarına rağmen pırıl pırıl parlıyordu. Belli ki adam çingene değildi. Çocuk çingenelerden uzak durması gerektiğini biliyordu. Çingenelerin ayakkabıları böyle olmazdı. Bu adam bir yabancı. Kimin nesi acaba? Yabancılardan uzak durmalı. Ne kadar da mutsuz görünüyor. En iyisi birilerine haber vermeli. Burada ne arıyor? Hemen şimdi kömürlükten çıkmalı. Çıkar çıkmaz ebe sobeler. İçeride yabancı bir adam var. Dışarıda ebe var. Çocuk çıt çıkarmamaya gayret ederek kapıya yakın bir yere oturdu. Gözlerini adamdan ayıramıyordu. Dışarıda ebe, sobelediği çocukların dinmeyen itirazlarına küfürlerle karşılık veriyordu. Ebenin ağzı öyle bozuktu ki sobelenen çocuklardan birinin annesi dayanamayıp sokağa fırlamış, ebeyi akşama babasına şikayet edeceğini söylemek için çocukların kavgasına karışmıştı. Bu hengamenin ortasında belli belirsiz tıpırtılar duyuluyordu kömürlükte. Sanki birisi dikkatli adımlarla çinko damın üzerinde yürüyordu. Birisi ya da bir kedi. Bir müddet sonra yabancı adam yavaş yavaş doğruldu. O kadar ağır hareket ediyordu ki insan onun canlı olup olmadığından şüphe duyabilirdi. Belki de bu yolunu şaşırmış adam patronlu kadın dergilerine baka baka dikilmiş bir kuklaydı. Kumaş yetmemiş olacak ki dar geliyordu ceketi. Çocuğun gördüklerini sakladığı çekmecede böyle bir kukla vardı. Luna Park'ta gördüğü bir kukla. Sarı saçlı, boyalı dudaklı, oyuncak bebeklerin, taklalar atan elektrikli arabaların, rengarenk topaçların, fosforlu yoyoların, kuyruklu uçurtmaların, tek bir parçası eksilince artık işe yaramayan yapbozların arasında ipliklerini sarkıtmış sabırla bekleyen bir kukla. 3 top vermişlerdi eline. Topları atıp da düşürebildiği takdirde kukla onun olacaktı. Düşürememişti. Adamın gözleri o kuklanın gözlerinden çok daha güzeldi. Zeytin yeşili. Hiç kıl yoktu yüzünde. Belki de köseydi. Çocuk hiç kıpırdamadan gözleri adamda, kulağı sokaktaki çocukların kavgasında öylece oturuyordu. Dışarıda ebe döne dolaşa hep aynı küfürleri basıyor, hep aynı yerlere saklanan çocuklar, hep aynı yerlerde sobilenip, hep aynı biçimde mızıtıyordu. Artık sesi duyulmadığına göre ebeyi paylamak için sokağa fırlayan kadın da evine dönmüş olmalıydı. Belli ki oyun sona eriyordu. Bu gidişle çok yakında çanak çömlek patlayacaktı. Birazdan dışarı çıkmalıydı. Benimle bir oyun oynar mısın? Sayı saymaca oyunu. Oynamak ister misin? Tıpkı gözleri gibi sesi de güzeldi.
Şimdi seninle üçe kadar sayacağız diye fısıldadı. Sayı saymasını biliyorsun değil mi? Ne dersin, sayalım mı? Çocuk tabii ki saymayı biliyordu. Kısa bir tereddütten sonra başını salladı. O zaman adam çocuğun yanağını okşadı. Elleri güzeldi. Tıpkı gözleri ve sesi gibi. Aferin. Ben bir dediğimde gözünü yumacaksın. İki dediğimde açacaksın. Ben üç demeden oyun bitmez. Üç demeden kömürlükten çıkmak yok. Anlaştık mı? Dışarıda çocuklar ona sesleniyordu. Aynı oyun yeniden başlayacak. Başka biri ebe olacaktı. İsmi onu çağırıyordu. Çıkmalıydı. Bir dedi adam. Yum gözünü. Çocuk gözünü yumar yumaz karanlıkta kalmıştı. Dostoğur karanlığın içine baktı ve orada rakamlardan biri gördü. Alelade bir rakam değildi bir. Fevkaladeydi. Gebe kadınlara benziyordu. Sadece zaman meselesiydi tekliği. Yakında bir başka can çıkartacaktı canından ve onun neye benzediğini bilememenin endişesi daha şimdiden okunuyordu yüzünden. Çocuk bire bakınca korkuya kapıldı. Şimdi hemen bir saniye daha beklemeden, aldığı karara gecikmeden, birin doğum vakti gelmeden kaçmalıydı buradan. Kaçmak için evvela gözlerini açmalıydı ama ne yazık ki gözleri bir de takılı kalmıştı. Eliyle elbisesini yokladı. Babaannenin aldığı elbise üzerinde olduğu için, hiç tanımadığı bu yabancı adamın karşısında çıplak kalmadığı için büyük bir rahatlama duydu. Kömürlüğün her tarafı kırık camlarla doluydu. Elbisesiz kaldığında cam parçalarının vücudunu kesmesinden korkuyordu. Ama en çok dikiş iğnelerinden korkuyordu. Babaanne onların yürüyebildiğini söylüyordu. Bir dikiş iğnesi hırt diye insanın etine batar, sonra da damarlardan yürüye yürüye gidip kalbi delerdi. İki dedi adam. Aç gözünü. Çocuk gözünü açar açmaz aydınlıkta kalmıştı. Dost doğru aydınlığın içine baktı ve orada rakamlardan ikiyi gördü. Alelade bir rakam değildi iki. Fevkaladeydi. Tali bir yola benziyordu. Ana yolun güzergahından çekip koparmıştı kendini. Başladığı yeri görmek kolay, sapağı aşikardı ama menzili meçhul, nereye vardığını kestirmek ise imkansızdı. Çocuk ikiye bakınca dehşete kapıldı. Şimdi hemen, bir saniye daha beklemeden, aldığı karara gecikmeden, ikinin nereye vardığını görmeden kaçmalıydı buradan. Üstelik artık gözleri kapalı değildi ama ne yazık ki gözleri ikide takılı kalmıştı ve ikinin olduğu yerde hep bir başkası vardı. Başkası pembe bir et parçasıydı. Etrafı kıvır kıvır siyah siyah kıllarla kaplıydı. Kılların ortasından susamış bir hayvanın dili gibi aşağı sarkmıştı. Et parçası seyredilmekten hoşlanıyor olmalıydı ki çocuk ona baktıkça o da vakur bir eda ile başını kaldırıyordu. Yavaş yavaş değişiyordu. Büyüyor, genişliyor, koyulaşıyordu. Palazlanıyordu, damar damar. Kıymet Hanım teyzenin bacaklarındaki eflatun kablolara zerre kadar benzemiyordu bu damarlar. Çocuk onun böyle büyümeye devam ettiği takdirde yakında kömürlüğe sığmayacağını düşünmeye başlamıştı ki et parçası patladak durdu. Durdu ve beklemeye koyuldu. Dışarıda saklambaç oynayanlar da durmuş olmalıydı ki çıt çıkmıyor, yaprak kıpırdamıyordu. Çocuk bu örgünlüğün derinlerinde bir yerlerde bir çift göz bebeğinin olan biten her şeyi izlediğini hissediyordu. Ne kendisine ne de yabancı adama ait olan, ne uzak ne yakın, bir başka yerden bakan. Seyrediliyordu. Kim ya da ne olduğunu bilemediği bir canlı tarafından. Üzerindeki gözlerin kaynağını bulmak isterdi istemesine de oyun bazanlık edemiyor, bakışlarını et parçasından ayıramıyordu. Tam o esnada adam yaklaşmaya başladı. Çocuksa kendi kendine korkacak bir şey olmadığını söylüyordu. Nasıl olsa bir sonraki rakam üçtü. Ve üç hep ikiden sonra geldiğine göre yakınlarda bir yerlerde olmalıydı. Çünkü o hiç gecikmezdi. Hatta öyle çabuk gelirdi ki ebe ikideyken hala saklanmayı başaramayan üçte muhtemelen açıkta kalmış olurdu. Demek ki az kalmıştı bu tatsız tutsuz oyunun sona ermesine. Nihayet çıkıp gidebilecekti üç dendiğinde. Kömürlükten çıkacak ve bir daha adımını atmayacaktı buraya. Bir daha asla oyun oynamayacaktı kömürlükteki yabancılarla. Çoktan pişman olmuştu olmasına da azat edilmek için üçü bekliyordu. Azıcık daha. Kurtulacaktı biraz sonra. Oysa üçten evvel et parçası geldi. Geldi ve ağzından içeri girdi. Ağzında adım adım ilerledi. Çocuk dona kalmıştı. Adamsa durmadan hırlıyordu. Hırıltılar çocuğa Elsa'yı hatırlatmıştı. Gıdısı okşandığında Elsa da aynen böyle sesler çıkartırdı. Ama giderek hızlanıyordu hırıltılar. Çocuk şimdi de karşı evde oturan emekli tarih öğretmenini hatırlamıştı. Emekli öğretmen astım hastasıydı. Ne vakit merdiven çıksa o da aynen böyle hırlardı. Ama daha da hızlanıyordu hırıltılar.
Bir müddet sonra hırıltılar öyle hızlanmış, öyle çoğalmışlardı ki çocuk artık onları neye benzetebileceğini kestiremiyordu. Pembe et parçası bir ileri bir geri gidip geliyordu ağzının içinde ama çocuk artık onu görmüyordu. Artık hiçbir şey görmüyordu. Gözlerinin açık mı kapalı mı olduğunu bile bilmiyordu. Midesi bulanıyordu. Derken tam da midesi isyan bayrağını çekmişken ve ümidi kesilmek üzereyken tam da az evvelki kıpırtısızlığına inat, inatla hızlanmışken kainat ve adamın hırıltıları boğuk iniltilere dönüşmüşken miadını doldurdu bir rakam ve miadını dolduran her rakam gibi o da bir sonraki rakama öykündü. İki sona ermişti. Et parçası ağzından çıktı. Geride bıraktığı boşluğa tuhaf bir sıvı aktı. Yapış yapıştı. Tadı berbattı. Çocuk daha fazla dayanamayıp midesine kapıyı açtı. Kusmaya başladı. Et parçasının ağzına kustuğunu, o da dışarı kustu. Artık acı sudan başka bir şeyi kusamadığını anladığında ağlamamak için kendini zor tutarak başını kaldırdı. Dosdoğru yokluğun içine baktı ve üçün yokluğunun hem birden hem ikiden ve hatta üçün kendisinden bile beter olduğunu gördü. Çünkü adam gitmişti. Gitmişti. Üç demeden gitmişti. Komşunun arka bahçesinde bir kömürlük vardı. Çinko damlı, iki kapılı. İçinde bir çocuk mahsur kaldı. Gözlerini yumsa da açsa da fark etmiyordu artık. Gözlerini yumsa da açsa da gördüğü tek şey kömürlük karasıydı. Herkes, her şey aynı kör renge boyanmıştı. Kustuğu beyazlık, yediği vişneler, Kıymet Hanım teyzenin bacaklarındaki damarlar. Hatta Abdullah'ın kırmızı cekası bile kömürlük karasıydı. Hala masal anlatmaktan bıkmadın mı? Çünkü ben bıktım, anlıyor musun? Genç doktor sinirli sinirli dolaşıyordu. Nihayet yorulup çocuğun karşısındaki koltuğa atarken kendini artık yeter diye inledi. Aynı anda bir çatırtı duyuldu. Kırılan kalp sesini andıran bir çatırtı. Doktor telaşla ayağa fırladı. Dönüp az evvel oturduğu yere baktı. Gözlüklerinin üzerine oturmuştu.